Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
3 Aralık 2020 günlerden Perşembe 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masada Feryal Kabil. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Açık Radyo dinleyenleri duydu tabii. Biz de kutlayalım radyomuzu. Bir ödüle layık görüldü Açık Radyo bugün. Ödül yaptığı yayınlarla kültürel faaliyetler içinde kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etki etmesi sebebiyle verildi Açık Radyo'ya Prince Claus ödülü. Başta radyomuzun yayın yönetmeni ve tabii Açık Gazete programcısı Ömer Madra ve Meral Hanım da olmak üzere tüm radyo emekçilerini tebrik ediyor, kutluyorum ben de. Bu vesileyle biz de buradan duyurmuş olalım. Yayınımıza bugün yine bir Trakya'dan bir meseleyle, İstanbul'u da çok kesen Kuzey Ormanları üzerinden, Türkiye'nin eşsiz doğa parçalarından biri olan Trakya'yla başlayacağız. Ben hemen konuğumu tanıtayım, zira şeyi de söylemek istiyorum sonrasında. Bugün konuşacağımız konuyu biz aslında kendisiyle 2 yıldan uzun bir süre önce yine bu programda konuşmuştuk. Konumu tanıtayım hemen sizlere. Avukat Bülent Kaçar bugün bizimle. Hoş geldiniz Bülent Hocam.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Tebrik ediyorum Açık Radyo'yu ve sizleri.
Teşekkürü kabul etmiş olayım ben de burada bu yayında radyo adına. Sayın Hocam, şimdi dün de sizinle konuşurken de söylemiştim. Çok güzel bir yayın yapmıştık biz aslında. Tarihi de şimdi karşımda. 19 Temmuz 2018'de yapmışız bu yayını. BOTAŞ'ın Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyüne yapmayı planladığı SAROS, FSRU, FSRU gemi iskelesi projesi. Halkın katılımı, chat sürecinin başında halkın katılımı toplantısı vesilesiyle yapmışız. Pek çok detayını da konuşmuşuz. 2,5 yıl geçti o yayının üzerinden aşağı yukarı. Ne aşamada, ne durumda bu mesele? Şimdi bir onunla başlayalım isterseniz. Davalar açıldı, chat olumlu kararına pek çok gelişme oldu. Şöyle 2,5 yılı özetler misiniz bize hocam?
Şimdi şöyle, SAROS FSRU doğalgaz limanı ve 17 kilometrelik kara boru hattı projesi şu an inşaat aşamasına geçtiğimiz hafta halkın on binlerce yazılı dilekçesine itirazına rağmen başlatıldı. Bu başlatma hukuksuz bir başlatma çünkü elimizde birinci ÇED davasında verilmiş 113 sayfalık 10 bilirkişinin, 10 uzman bilirkişinin verdiği bilime aykırı, hukuka aykırı olduğuna dair 90 noktadan bir bilirkişi raporu var ve 19 sayfalık bir Edirne İdare Mahkemesi iptal kararı var. Buna rağmen, bu hukuksuzluklara rağmen hem de üst ölçekli Trakya bölge ve il planlarında hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen başlatılan bu inşaatlar %100 hukuksuz. Şimdi şunu...
Ne yapılıyor şu anda Sayın Hocam? Yani o günlerde hiçbir şey yapılmıyordu. Şey gelmişti, dayanmıştı değil mi Trakya'ya? Bu Rus boru hattının ucu denizden çıkmıştı. Türk akımı. Yanlış.
Tabii Türk akımı Kıyıköy'den başlayarak Trakya habitatını, ekosistemini, ormanlarını yok eden bir proje olarak gerçekleşti. Çok ciddi zararlar verdi. Bugün bir kuraklık yaşanıyorsa, bugün yağmur yağmadığından, susuzluktan şikayet ediyorsak, bunun suçu bu sermaye yatırımlarında, bu pervasız, halk ve hak tanımayan, hukuk tanımayan, ben yaparım olur mantığıyla hareket eden siyaset ve yatırım sermaye anlayışındadır. Şimdi bakın, Saros FSRO'da şu an bizim müvekkillerimizin bölge halkının arazilerinde ciddi bir hafriyata giriştiler. Şu an yüzlerce, binlerce ton verimli tarım arazisindeki topraklar o bitkisel pandemide gıda güvenliği için bize lazım olan bu verimli topraklar şu an sıyrılıyor, taşınıyor. Tamamen Saros kıyı kuşağı ve oradaki verimli tarım alanları tahrip ediliyor. Ve bu ne için yapılıyor biliyor musunuz Utku Bey? Dış ticaret için yapılıyor. Bakın, bizim birinci ÇED davasında Boğaş'ın verdiği, mahkemeye verdiği bir cevap lekçesi var. Burada ne diyor biliyor musunuz? Cevap lekçesi bu, resmi bir belge. Doğalgaz alım kontratları çerçevesinde kuruluşumuzca alımı taahhüt edilen doğalgazın yeni pazarlara ulaştırılması, etüt ve mühendislik çalışmaları tamamlanan boru hattı güzergahının inşaat işini yapacak olan firmaya yer tesliminin yapılarak bir an evvel inşaat çalışmalarına başlanabilmesi. Yani projenin gerçek amacı bu ve bunu da yazdılar. Ortada bir kamu yararı yok. Türkiye'de enerji açığı yok, enerji arz fazlası var. Yani dolayısıyla
satmak istiyoruz hocam o fazlayı.
Ama yani işte başkasının gazını başkasına satabilsinler diye koca Trakya'yı, koca Saros'u kurban ediyorlar. Saros Körfezi'ni, Ege Denizi'ni ki biliyorsunuz Barcelona Sözleşmesi'yle koruma altında güya. Yani uluslararası hukuka da aykırılık da var. Yani doğa mirası bir evrensel bir insanlık mirası Saros Körfezi. Kültür turizm bölgesi, özel çevre koruma bölgesi vesaire vesaire. Bunu zaten dediğim gibi bilir kişiler 90 ayrı bilime ÇED yönetmeliğine aykırılık olarak saptadı. Edirne İdare Mahkemesi de 19 adet hukuksuzluk saptadı. Yani hukuksuzluk tahribatla birlikte Saros Körfezi'nde tam gaz faaliyetine devam ediyor.
Evet, aslında enerji çok, çok derin bir tartışma bu ama bizim aslında çevre ekoloji mücadelelerinde Türkiye'de gördüğümüz temel sorun şu. Bu enerjinin üretilmesi de bir ciddi sorun yaşanıyor. Aslında enerjiyi belki şöyle tanımlamak lazım. Paketlenmiş doğa aslında enerji. Yani satıldığı zaman da kullanıldığı zaman da yani bir tüketim nesnesine dönüşmüş bir doğa olarak görüyoruz biz enerjiyi.
Bir de bu projede kim için enerji, ne için enerji diye bir soru çıkıyor karşımıza. Evet, hangi ülke aynen. için?
Bir de bunun şimdi bir başka fazına geçmemizin aslında ilk hadisesi belki de bu. Saros'ta bugün yaşadığımız sorun. Bunca enerjiyi doğayı tahrip etmek pahasına üretiyoruz. Ne için? Satmak için. Satmanın da, satma yollarının da ciddi bir doğa tahribatına neden sebebiyet verdiğini biz Trakya'da gördük sanıyorum değil mi? En acı olarak Sayın Hocam tabii boru hatları
evet,
ve boru bu projeyle birlikte.
Boru hatları şu an birden fazla Türkiye'de var. Bu FSRO aslında boru hatlarıyla gazını ihraç edemeyen ülkelere ülkemizin tanıdığı ve bizim doğal varlıklarımızı yok etme pahasına tanıdığı bir ayrıcalık. Şimdi bakın, hukuksuzluk bu projede idari garabetlere vardı. Nasıl biliyor musunuz? Bu proje için şu an iki tane ÇED raporu var, ikisi de yürürlükte. İki tane de ÇED olumlu kararı var. Tek proje iki karar, tek proje iki rapor. Yani böyle bir skandal, böyle bir hukuksuzluk, katmerli bir hukuksuzluk görülmemiştir.
Evet. Peki, Sayın Hocam. Şunu da sormak isterim. Şunu da sormak isterim size. Bu projenin şimdi yeni bir itiraz sürecine, bir yürütmeyi durdurma sürecine doğru gittiğini görüyoruz, değil mi?
Evet.
Sanıyorum bu başvurular da yapıldı.
Evet, yapıldı.
Hızla yapılmak istenen bir projeye karşı ivedi bir hukuk tedbirine başvurdunuz aslına bakarsanız. Kimdir doğru. bu projeye karşı çıkanlar? Hocam biraz onları da tanıtın bize.
Hocam şu an Saros Gönüllüleri Dayanışması başta olmak üzere Enez Belediyesi'nden İpsala Belediyesi'ne, Edirne İl Genel Meclisi'ne yani birçok bölgedeki Trakya Platformu, Trakya Kent Konseyleri Birliği gibi, Çevre Gönülleri Dernekleri gibi bir sürü kurum, kuruluş, muhtarlık, kooperatif, dernek, herkes bu projeye karşı. Biz 50-55 bin ıslak imzalı dilekçeyi bakanlığa teslim ettik, Eşan Kent Konseyi, Saroz Gönülleri.
Bunu neden soruyorum? Şu yüzden soruyorum. Yani bir anda böyle projelerle karşı çıkıldığı zaman bir kara propaganda başlıyor ya, teröristler bunlar ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini istemiyorlar diye. Yok, bayağı bildiğimiz Trakya halkı yani buna karşı çıkan. Hani onu vurgulamak açısından sordum Sayın Hocam.
Evet evet, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri karşı çıkıyor, siyasi partiler çıkıyor. Yani Trakya'da karşı çıkmayan yok. Yanında duruyorum, ben bu projeyi destekliyorum, tam anlamıyla destekliyorum diyen sayısı çok çok az. Yani şimdi şu Trakya'yı seven, Saros Körfezi'nde bir gün bile vakit geçiren bir insanın, bir vatandaşın bu projeye karşı çıkmaması mümkün değil. Bakın şimdi Saros Kıyı Kuşağı Danıştay 6. Dairesi'nin kararında diyor ki Enes Dalyan Gölü'nden Evreşe kıyılarına kadar mutlaka özellikle korunması gereken özel ekolojik bir sistemdir diyor. Yani Danıştay kararlarında, mahkeme kararlarında, birçok bilirkişi raporunda bu özel ekosistem korunmak zorunda demiş ve buna dair bir sürü özel koruma bölgesi yaratılmış. Ama hukuksuzluk o kadar çok ki, anayasaya göre korunması gereken yanan orman alanlarından BOTAŞ boru hatlarını geçiriyor. 17 kilometrelik bir, onun sayısına göre 7000 ağaç keseceğini ilan ediyor. Yani bunun neresi ticaret, neresi enerji, neresi anlayış, neresi vatan, neresi, yani neresi hukuk? Biz bunu anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Denizde, ormanda, tarımda, kıyıda, turizm bölgesinde yaratacağım bu tahribatın hiçbir açıklaması yok. Bakın biz Edirne İdare Mahkemesi'ne geçen hafta bu tek proje için iki tane ayrı ÇED'e karşı açtığımız, iptal davaları açtığımız Edirne İdare Mahkemesi'nin iki dosyasına da yürütmeyi durdurma talepli dilekçe verdik. Dedik ki sahada şey başladı, inşaat ve hafriyat başladı. Lütfen yürütmeyi durdurma verin. En azından yeni yapılan keşfin bilirkişi raporu verilene kadar geçici bir süre yürütmeyi durdurma kararı verin diye talebimiz şu an Edirne İdare Mahkemesi'nin önünde. Yani kendi önceki iptal kararına uygun bir şekilde, önceki bilirkişi raporuna uygun bir şekilde bu yürütmeyi durdurma talebimizin kabul edileceğine inanıyoruz. Çünkü Saroz Gönülleri, Trakyalılar bugüne kadar bilime ve hukuka inandı ve hep kazandı. Yine bölgemizi korumaya devam etmeye çalışacağız.
Evet, şu sözünüz de çok önemli tabii. Yani her zaman hukuka inandık diyorsunuz ve kazandık. Bunca hukuksuzluğa rağmen bunu söyleyebilmek, bu duyguyu diri tutabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Zira aslında sizin de çok güzel vurguladığınız gibi biz bu ülkenin toprağını korumaya, doğasını korumaya çalışıyoruz ki o toprak gibi bir karışı için canlar veririz diyoruz yeri geldiğinde. Ama bırakın hani cam vermeyi, bir karışını kaybetmeyi. Biz burada tonlarca toprağı, verimli araziyi, orman arazisini, kıyı ekosistemini ve kıyıyı kaybedecek noktaya geri veriyoruz bir anda. Ne için? Enerji satabilmek için. Bu da önemli, tartışılması gereken bir konu aslında. Ülkenin genel durumu, hali için. Pek çok dava açtınız hocam. Bu geçen süre boyunca bilirkişiler geldi değil mi? Şu an evet, peki şu gelinen aşamada ne öngörüyorsunuz? Siz dediniz ki biz hukukun galip geleceğine inanıyoruz. Hukuksuzlukların görülüp bu projenin yürütmesinin durdurulacağına inanıyoruz diyorsunuz. Niye? Çünkü bir yandan da davalarımız sürüyor.
Utku Bey, 9 Kasım'da açmış olduğumuz birinci chat davasının, ÇED olumlu iptal davasının keşfi vardı. 9 bilirkişi geldi. İkinci keşif yapıldı. Onlar sahayı gördüler. Bu inanılmaz Trakya'nın incisi Saros Körfezi'ni gördüler. Topraklarımızın, ormanlarımızın içinden geçerek bu alanlara ulaştılar. 11 Kasım'da da bu projenin Nazım İmar planlarının iptali için açtığımız davanın keşfi vardı. Orada da 3 akademisyen bilirkişi ayrı bu bilirkişi heyetleri geldiler. Onlar da bu hukuksuzluğu gördüler. Düşünün 1/1000 ve 5000 plan yapıyorlar ama bu projeye dair Edirne İl Çevre Düzeni planında, yani üst ölçekli planda, 100 bin ölçekli Trakya Bölge planında değişiklik yapmadan alelacele uygulama ve Nazım İmar planları üretti bu şirket ve bakanlık. Yani hukuksuzluk alelacele hem de pervasızca yürütülüyor. Ama biz de bunlara karşı açtığımız davalarla, yaptığımız itirazlarla, oluşturduğumuz kamuoyu, toplumsal mücadeleyle Saroz gönüllüleri ve Trakyalılar ne bu davaların ne bu projenin peşini bırakmayacak. BOTAŞ Saroz'dan çıkana kadar insanımız bölgesine, toprağına, denizine, ormanına sahip çıkacak.
Evet, kararlılık her zaman zaten Trakya'da gördüğümüz bir konuydu. Pek çok derdi, pek çok sıkıntısı, ekolojik anlamda pek çok sıkıntısı olan bir bölge Trakya. Ergene Nehri en başında giriyor bunların sanıyorum. Herkesin de gündemi olan bir proje bir taraftan. O dönem bir tartışma vardı 2,5 yıl önce konuştuğumuz zamanlarda. İskele diyorlardı buna, değil mi? Yani bir iskele projesi olarak lanse ediliyordu. Sizin de ısrarla altını çizdiğiniz gibi burası büyük bir liman ve bir FSRU denen sıvılaştırılmış doğalgazın, değil mi?
Yani 183 bin metreküplük. Utku Bey, 183 bin metreküp denize dolgu yaparsanız ve bu iskele diye tabir ettiğiniz gemi yanaşma platformu yüzlerce metre uzunluğundaysa, oraya bir sürü taş yığacaksanız, dolgular yapacaksanız, bunun adı nasıl iskele olsun? Bu basbaya doğalgaz FSRU gemi limanı.
Evet.
Ama değersizleştirmek, hafifleştirmek şey yapıyor. Efendim?
Nasıl bir alan olacak hocam burası?
Efendim bakın, limanın yapılacağı alan koruma altında olan Poseidon çayırlarının olduğu alan. Yani balık üreme alanları ve korunması gereken çok değerli deniz varlıkları. Biz buna itiraz ettik. Bakanlık chat raporuna şunu yazdı: İnanılır gibi değil. Biz Poseidon çayırlarını oradan kaldıracağız, başka yere dikeceğiz. Taşıyacaklarmış. Biz dünyada, Türkiye'de böyle bir örnek görmedik. Yani Poseidon çayırlarını alacaksın, hepsini götüreceksin, taşıyacaksın, hepsini de yaşatarak dikeceksin ve orada da canlı olarak kalacaklar. Hadi diyelim bunu yaptın. Peki orayı, oranın gerçek sahibi olan balıklar buna ne diyor? O Poseidon çayırları olmazsa orada balık olur mu? O habitat, o ekosistem büyük bir zarar görecek. Yani
bir saniye hocam, şurayı bir netleştirelim. Bir çılgın projeyle daha karşı karşıyaymışız. Evet. Denizaltı çayırlarını mı taşıyacağız efendim bu?
Evet. Doğru. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve BOTAŞ bunları hasarsız taşıyacakmış, dikecekmiş. Sonra da sürekli kontrol edecekmiş. Biz de mutlu mesut yaşayacakmışız.
Şimdi bu çok çılgıncaymış gerçekten. Şu yüzden söylüyorum. Yani biz ağaç taşıma falan geziyle birlikte tanıdığımız kavramlar oldu malumunuz. Ağaç kesmeye karşı Türkiye'nin en büyük isyanı çıkıverince ağaç taşımaya başladık. Onlar bile olmadı. Yapamadık. Hani bireyi geçiyorum. Çayır, deniz altı çayırı taşımak nasıl bir mantıkmış gerçekten? Çılgın bir projeymiş bu da aslında.
Keşifte BOTAŞ yetkilileri bunu övünerek anlattılar. Türkiye'de ilk olacak ve biz başaracağız diyorlar.
Wow, çok iyi. Dünyada var mıymış örneği acaba? Gösterdiler mi dünyada?
Yani bilim insanları o verdikleri 113 sayfalık raporda bunun mümkün olmayacağını bilim insanları yazdılar raporlarına. Ama BOTAŞ bilimin üstünde görüyor kendisini.
Evet, hayli ilginç bir manzara var gerçekten Trakya'daki durumda. Kararlılığınız tabii ki önemli. Pek çok dava da var konuyla ilgili. En azından şu an bugün pandemi koşullarında görüyoruz ki daha çok sosyal medya üzerinden de sesini duyurmaya
yani
çalışıyor.
Yani birkaç hukuksuzluğu da vurgulamak isterim. Bakın orası, lütfen. Orası yani proje alanına çok yakın bir mesafede dipdiri canlı bir Ganos fay hattı var. Yani ve bu bölgede biliyorsunuz Trakya'da İstanbul bağlantılı, Marmara bağlantılı zaten bir deprem beklentisi var. Siz burada kamu yararı değil, kamu zararı oluşturacaksınız. Çünkü buraya harcadığınız para her an çöp olabilir. Sonra biz bunları davada tartıştık ve bilirkişiler bizi haklı buldu. Siz buradaki endüstriyel kazaları, gemi kazaları nasıl engelleyeceksiniz? Şeyi nasıl engelleyeceksiniz? Olası bir tsunami'yi. Yani olmaz olmaz demeyelim.
Burada depolama alanları da olacak tabii değil mi? Burada depolanacak yani, da sıvı yakıt.
Şeyde yer altında bir depolama yok ama FSRU gemisine basacaklar sonuçta, dolduracaklar orayı. Sonra gemiler Saros Körfezi'ne 12 ay yılda 100 tane çok büyük 100 bin tonluk gemiler bizim sığ körfezimize girip çıkacak. Bunlar ne balık bırakır, ne turizm bırakır, ne de orada temiz bir deniz bırakır.
Şunu da vurgulayalım mı hocam? Bu da tam olarak neredeyse çevre koruma alanının, 80'lerde çevre koruma alanı ilan edilmiş olan Saros Körfesi'nin sınırında neredeyse, değil mi? Yani o çevre koruma alanının sınırında yapılıyor bu.
Tabii ama şimdi denizi öyle bıçak gibi ayıramazsın, ikiye ayıramayız.
Işte. Aynen öyle.
Yani sonuçta her bir projenin kümülatif etki değerlendirmesinin yapılması lazım. Sonra yayılış alanı ve etki alanı diye bir kavram var. Yani siz oradaki limanı kurduğunuzda yani bütün habitat gider. O gemiler girip çıktığında bütün habitat, ekosistem, deniz, balıkçılık, turizm her şey ölür biter. Saros biter.
Sayın hocam, çok bu aktardıklarınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok keyifli bir sohbet oldu. Dilerim dinleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır ve biraz daha meseleyi anlama fırsatı bulmuşlardır. Yayını kapatacağız. Varsa son bir cümleniz, onu rica ederim sizden.
Şimdi bu inşaat ve hafriyat çalışmaları Saros Körfezi'nde uygulanmakla etkisi tükenecek bir işlem olan hali gösteriyor bize. Yani şu an bizim açtığımız davada ÇED olumlu kararına dayalı bu hafriyat ve inşaat devam ediyor. Yani Edirne İdare Mahkemesi acilen yürütmeyi durdurma kararı vermezse zaten bizim açtığımız davaların çok büyük bir anlamı kalmayacak. Tahribat hızla yayılır. Tarım alanları ve orman alanları tahribatını yaygınlaştırırsa BOTAŞ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı zaten bu projede haksızlık ve hukuksuzluk bu sefer tam bir vandalizm ve katliam halini alacaktır. Edirne İdare Mahkemesi'nden beklentimiz acilen bir yürütmeyi durdurma kararı verilmesidir.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Bülent Kaçar konuğumuzdu bu hafta. Yeşil Bülten'de Saros Körfezi'ne yapılmak istenen bir yakıt transfer merkezi diyelim, liman diyelim. Bu konuyla ilgili bölge halkının endişelerini ve tabii ki hukuki süreci bizlere aktardı. Bugün de kapatalım yayınımızı. Yayını kapatırken destekçimiz Ülkü Arıoğlu'na da teşekkür edelim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.